Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta İslam medeniyetinin yapı taşlarına ve dönüm noktalarına dair derli toplu çalışmalara olan ihtiyaçtan, ardından da Sakarya Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Serdar Özdemir'in Medeniyeti Anlamak başlıklı sempozyumda sunduğu Medeniyetler Arası Farkları İnsan Modelleri Üzerinden Okumak konulu tebliğine kulak vereceğiz. Daha sonra da tarihi mimari eserlerimizden Eminönü'deki Yeni Valide Camisi'nin Hünkar Kasrı'ndan ve Cağaloğlu'daki Rüstem Paşa Medresesi'nden söz edeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Sık sık akşamları sohbet ettiğimiz bir arkadaşımla bu haftada bir konuyu kendi aramızda kaba taslak müzakere ettik. Yaygın olarak kullanılan ifadesiyle bir beyin jimnastiği yani. Bu basit müzakereyi sizlere de nakledeyim, bakalım siz de üzerinde durmaya değer bulacak mısınız? Olaylar, olaylar, olaylar. Çalkantılar, sarsıntılar. Sadece son 10-15 yılda Türkiye'de yaşadıklarımızı göz önüne aldığımızda bile ne çok hadiseye şahit olduğumuzu düşünürüz. Sevinçler, coşkular, heyecanlar, hüzünler, acılar, kederler. Beklemediğimiz hadiselerle karşılaştığımızda yaşadıklarımızın olağanüstü hadiseler olduğunu düşünürüz. Olağanüstü ve sanki ilk kez yaşanıyormuşçasına sarsıcı. Bazen umutları kıran, bazen yeni umutlar doğuran hadiseler. Fakat bütün bu yaşadıklarımız, onları yıllar hatta yüzyıllar önce yaşanmış olan hadiseleri hatırlayarak değerlendirdiğimizde bütün olağanüstülüğünü kaybeder. Benzerlerinin veya derecesi çok daha yüksek seviyede olan yüzlerce, binlerce hadisenin bizden öncekiler tarafından da yaşandığını görürüz. Yaşadığımız hadiseler, yaşandığı zaman dilimi içinde değerlendirildiğinde başka, tarihin akışı içerisinde değerlendirildiğinde başka değer ve önem taşırlar. Sadece son 2-3 yıl içerisinde yaşadıklarımız esnasında bile toplum olarak "Neler oluyor? Nereye gidiyoruz? Akıbetimiz ne olacak?" diye düşündüğümüz olmuştur. Acaba böyle anlık, haftalık, aylık ya da yıllık mı düşünmeliyiz? Anlık endişelerle, anlık umutlarla, anlık sevinçlerle, anlık hayallerle, anlık hüzünlerle ya da anlık mutluluklarla mı yaşamalıyız? Oysa yüzyıllardır, binlerce yıldır akıp giden bir zaman ve kaydedilen uzun bir tarih var. Böyle düşündüğümüzde yaşadıklarımızın uzayda bir zerre kadar küçüldüğünü ve önemsizleştiğini görüyoruz. Maksadım ne felsefe yapmak ne de muallak edebi laflar etmek. Sadede gelelim. Bugünlerde Türkiye'nin yeniden inşasından, yeni veya yeniden bir medeniyet tasavvurundan söz ediyoruz. Bu hayal, bu umut, bu niyet hepimizi heyecanlandırıyor. Fakat bunu nasıl yapacağız diye sorulduğunda duraksıyoruz ve kafalarımız karışıyor, tereddütler yaşıyoruz. Son yılların sıkça kullanılan tabiriyle bir yol haritamız yok. Bir inşaata başlamak istiyoruz ama ne binayı inşa edebileceğimiz bir zemin bulabiliyoruz ne de inşaatta kullanabileceğimiz malzemeler konusunda net bir fikrimiz ve mutabakatımız var. Bir yerden başlamak gerek, evet, ama nereden ve nasıl? Genellikle diyoruz ki kendi medeniyet kaynaklarımıza dönelim. Peki nedir medeniyetimizin kaynakları? Yani dini kaynaklarımız, ilmi kaynaklarımız. Edebiyatta, sanatta, mimaride, musikide bize ait kabul edebileceğimiz hangi kaynaklarımız var? Bu soruları Türkler olarak da sorabiliriz, Osmanlılar olarak da sorabiliriz, Müslümanlar olarak da sorabiliriz. Mesela İslam medeniyetinin inşasında etkili olmuş, çığır açmış, sıçrama yapmamıza sebep olmuş ve İslam dünyasında kaleme alınmış kitaplardan en önemli bulduğunuz 10 tanesinin isimlerini sıralayınız dense hangi kitapları sayabiliriz? Bu değerde 10 kitap olmadığı için mi cevap vermekte zorlanırız? Hayır, bilmediğimiz için. Veya İslam medeniyetinin tarihteki seyri içerisinde çok önemli olarak değerlendirdiğiniz aşamalardan 10 tanesini kronolojik olarak sıralayınız dense hangi olayları, hangi dönüm noktalarını sıralayabiliriz? Sorularımızı İslam medeniyetinin inşasına en fazla katkı sağlamış olan alimlerimizi, mimarlarımızı, ediplerimizi, sanatkarlarımızı, musiki şinaslarımızı sıralayınız şeklinde çoğaltabiliriz. Peki nasıl cevaplar verebiliriz? Evet, hepimiz bütün bu sorulara kendimizce birkaç isim, birkaç tarih sıralayarak cevaplar verebiliriz. Ama bu konuda birbirimizle mutabık kalabilir miyiz? Veya verdiğimiz cevaplar isabetli olacak mıdır? Aslında çok basit bir konudan bahsediyorum. Söylemek istediğim en sade haliyle şu. Övünüp durduğumuz ama aslında ne olduğunu pek de bilmediğimiz medeniyetimizin temel kaynaklarının ve yapı taşlarının ne olduğuna dair herkesin kolaylıkla anlayabileceği sade ve güzel bir dille yazılmış kitaplarımız var mı? Yani bir başvuru kaynağı olarak ansiklopedik teferruata girmeden sorulara yalın bir şekilde özet bilgilerle cevap veren bir kitabımız var mı? Yani bir lise öğrencisinin de, üniversite öğrencisinin de, bir öğretmenin de, avukatın da, manavın da, kasabın da, terzinin de okuduğunda kolayca anlayabileceği bir başvuru kitabı. Nedir medeniyetimizin temel kaynakları? Medeniyetimizi inşa eden alimlerimiz, sanatkarlarımız kimlerdir? Elbette çok sayıda tarih kitabı, çok sayıda Müslüman alimler kitabı, çok sayıda sanat tarihi kitabı, sınırlı sayıda da olsa bilimler tarihi kitabı vesaire var. Ama bu topraklarda yaşayan ortalama seviyede bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının okuyup anlayabileceği nitelikte medeniyetimizin temel kaynaklarını ve şahıslarını içinde toplayan eserlerimiz var mı? Kısa özet bilgilerden söz ediyorum. Dilimizde hep belli birkaç isim, birkaç tarih dolaşıyor. İyi de bu birkaç isimle ve birkaç tarihi hadise ile bir medeniyet şekillenmez ki. Mevlana, Yunus Emre, Mimar Sinan, İbn Sina, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, İstanbul'un fethi vesaire. Bu mu yani? Hepsi bu kadar mı? Değil elbette. Peki kim öğretecek bize? Yazılmasının üzerinden yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen hala Türkçe'ye tercüme edilmemiş olan kitaplar ne olacak? Ne zaman haberdar olacağız? Başkalarının bildiklerini biz neden bilmiyoruz? Biz şöyle şöyle büyük bir medeniyetin mensuplarıyız demek kolay ama o medeniyetin yapı taşlarını bilmek başka bir şey. Bunu bilmekten maksat da geleceğe dair bir yol haritası çizebilmek. Yani hangi istikamete, hangi kavramlarla, hangi değerlerle, hangi bilgilerle, hangi amaçlarla ve hangi araçlarla ilerleyeceğiz? Muallak laflarla değil, müşahhas verilerle, yani ilmi usullerle, net tespitlerle, sloganlardan, içi boş övgülerden ve sövgülerden sıyrılarak. Galiba ilim adamlarımızı bir araya getirecek bir irade gerekiyor. Başladığımız yere geri dönelim. Gündelik olarak yaşadığımız hadiseler bizi heyecanlandırıyor, endişelendiriyor, sevindirip mutlu edebiliyor, umut veriyor ya da umudumuzu kırıyor olabilir. Tek tek çok da mühim değil. Acaba yaşamakta olduklarımızın toplamı, medeniyet yürüyüşümüz içerisinde bizi hangi istikamete götürüyor? Bu halkaları birbirine eklediğimizde oluşan zincir, neticede bizi nereye çekecek ya da nereye bağlayacak? Belli ki dünya yeniden şekilleniyor. Kaçınılmaz olarak Türkiye de öyle. Acaba tarihi bir zaviyeden baktığımızda olaylar bizi nereye taşıyor? İstikametimiz neresi? Hayatımıza kuş bakışı bakamaz mıyız? Tarihi bir zaviyeden ve bir medeniyet tasavvuru açısından yani. Bu soruyu herhangi bir ima ile bir endişe uyandırmak için sormuyorum elbette. Kaldı ki ben hiç de umutsuz değilim. Sadece bakış açımızı değiştirebilir miyiz diye soruyorum. Gündelik hadiselerin seline kapılmak yerine yaşadıklarımızı bir medeniyetin tarihi akışının içerisine yerleştiremez miyiz? Biz nereye gitmek istiyoruz? Yaşadıklarımızın toplamı bizi nereye götürüyor? Bu konudaki girizgahımız şimdilik bu kadar. Zaman zaman devam edeceğiz. Bu konuyla doğrudan irtibatlı olmasa da Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu'nun bilgiyle uğraşan insanlara dair tasnifine kulak verelim. Profesör Fazlıoğlu bilim adamlarını 3 grupta tasnif ediyor. 1. Karınca tipi. 2. Örümcek tipi. 3. Arı tipi.
3 türlü bilgiyle uğraşan 3 türlü tip vardır. Bunu özellikle bu işin başında olan genç arkadaşlar lütfen dikkatle dinlesinler. 3 hayvana benzeterek, teşbih ederek bilgiyle uğraşmayı modelleyebiliriz. Birinci tür tipler karınca bilim adamıdır. Karınca ne yapar? Devamlı toplar ve gider yuvasına yığar. Kışın yemek için. Hiç işlemez. Bazı bilim adamları böyledir. Bazı bilgiyle uğraşan insanlar böyledir. Devamlı malumat toplarlar ve yığarlar. Bunlara biz eski dilde malumat furuş diyoruz. Temel Britannica ya da Molla Google. Şimdi hani adam bir tanesi eve gelmiş. Çok düşünceli. Hanımı demiş ki ne oldu demiş. Ya hayatın anlamını kaybettim demiş. Hayatın anlamını arıyorum. Google'a bak demiş. Var hayatın anlamı gir çıkar. Birinci tür bilim adamı budur. İkinci tür bilim adamı ise örümcek bilim adamı. Örümcek ne yapar? Devamlı ağ örer. Bekler bir sinek oradan uçacak da takılacak da onu yiyecek. Bazı bilim adamları böyledir. Devamlı teori üretirler, kavram yaratırlar, model oluştururlar ama içi boştur. Vizibilitesini yapmazlar. Arşiv belgesi incelemez, yazma eseri incelemez ya da gidip alan araştırması yapmaz. Masa başı felsefesi yapar. Bu da riskli bir alandır, tavırdır, yaklaşımdır. Üçüncü bilim adamı tipi ise arı bilim adamıdır. Arı ne yapar? Çiçekleri dolaşır, özünü alır, onu içerisinde yoğurur ve kusar. Ona bal diyoruz. Bilgi de böyle bir kusma işidir. Bal haline getirdikten sonra tabii. Onun için yaptığımız çalışmalarda güçlü malzeme, güçlü teori, ikisinin sentezi bal. Sosyal bilimlerde bunu yapmanın ilk şartı arkadaşlar, hangi dili konuşuyorsanız o dili iyi bilmektir. Türkiye'de ise iyi Türkçe bilmeyen bir insan iyi bir sosyal bilimci, arı anlamında sosyal bilimci olamaz. Dolayısıyla sosyal bilimlerde yabancı dil eğitimi ihanetle bence eş değerdir. Ben matematik eğitimi de gördüm. Matematikte ya da fen bilimlerinde yaratıcılık 20 ile 35 yaş arasındadır. 35'ten sonra yaratıcı fen bilimcisi çok nadirdir. Sosyal bilimlerde söz söyleyebilmek için en az 45'i beklemeniz lazım. Niye? Çünkü çok birikim ister. Çok ciddi bir perspektif ister. O açıdan herhangi bir konuyu incelerken malumatımız olacak. O malumatı iyi bir teorik perspektif içerisinde yoğuracağız ve ortaya bal dediğimiz hadise çıkacak.
Şimdi de Sakarya Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Serdar Özdemir'in Medeniyeti Anlamak başlıklı sempozyumda sunduğu Medeniyetler Arası Farkları İnsan Modelleri Üzerinden Okumak konulu tebliğine kulak verelim. Serdar Özdemir, her medeniyetin kendi insan modeli üzerinden var olabildiğini, kendi insan modelini üretmeyen bir medeniyetin de var olma imkanı bulunmadığını dikkate sunuyor.
Ben burada bir taraf olarak konuşuyorum. Bunu peşin peşin söyleyeyim. Bir medeniyetin tarafıyım. Yani öyle objektif, akademik bir yansızlıkla konuşmayacağım. Bir medeniyetin tarafı olarak konuşuyorum. Bu tarafı olduğum medeniyet tesadüfen değil. Şartlar öyle geldiği için, denk düştüğü için değil. Hakikaten kısa bir süre değil, defaatle uzunca bir süre, tesadüf diyemeyeceğiniz kadar uzunca bir süre, tek bir havzada değil, pek çok havzada tek bir ırka ya da kültüre bağlı olarak değil, pek çok farklı kültürün olduğu, farklı ırkların bulunduğu havzalarda bu ihtişamını gerçekleştirebildi ise, yani bir taraftan Mekke'de doğan güneş bulunduğu havzayı aydınlatıp orada bir medeniyetin ilk nüvesini oluştururken, sonra Bağdat'ta, Samarra'da, Kahire'de, Nişabur'da, Merv'de, Buhara'da, Semerkant'ta yetmemiş, ta öbür uçta Endülüs'te aynı etkiyi, aynı ihtişamı gösterebilmişse bu bir tesadüf değildir. Bu sadece şartlarla izah edilebilecek bir hususiyet değildir. Üzerinde cidden kafa yormamız gereken, yorulması gereken bir şeydir. Anlayamadığım neresi benim bunun içerisinde? Onlar da aynı kaynaktan besleniyorlardı. Biraz sonra vakit ölçeğinde değineceğim. Onların da imkanları beşer imkanlarıydı. İnsani sınırlarla sınırlıydılar. Birey olarak. Onların da günü 24 saat, haftası 7 gündü. Aynı malzeme bizde olduğu halde biz niye bunu gerçekleştiremiyoruz? Ya da bu cesareti bile taşıyamıyoruz. Bu bir dün Yusuf Kaplan Hoca'nın haklı olarak söylediği gibi bir ezilmişlik, yenilmişlik psikolojisiyle bakarak söylemiyorum. Bir savunma psikolojisiyle de söylemiyorum. Ya da o öyle bir kaygı değil. Bu sadece hakikati anlama kaygısı. Cemil Meriç, merhum üstadın tarihe dair kültürden irfanlara bir değerlendirmesi var. Bu okumaları yaparken bir daha rastladım. Meramı ifade için onu söylemek istiyorum. Cemil Meriç Üstad diyor ki, her nesil tarihi yeniden yazar. Bunu da maziye yeni sualler sorarak yapar. Toplumların diri, uyanık, tecessüsü karanlıktaki hakikatleri aydınlatır. Ve ona ait muhteşem bir söz, geçmiş geleceğin malzemesidir. Tarihe bu gözle baktığımızda, medeniyet tarihimize bu gözle baktığımızda, tarihimizde olan hadiseleri geleceğimizin malzemesi olarak gördüğümüzde anlamlı hale gelir diye düşünüyorum. Bu cihette yine bir ön kabullü başlık yaptık. Medeniyetlerin arasında fark olduğu ön kabul, bu farkın çatışmaya ya da ittifaka dönüşüp dönüşmemesi bahsi diğer ve bu farkın, medeniyetlerin bu farkının insan modelleri arasında da olduğu, dolayısıyla her medeniyetinde bir insan modeli olduğu ön kabulünden hareket ediyoruz. Başlık biraz ön kabullerle dolu bir başlık. Yine bir ön kabulle devam edelim. Her medeniyet bir teoriye dayanıyor esasen. Bir teze, bir fikre, hadi biraz daha haddi aşalım, bir ideolojiye dayanıyor. Arka planında bir teori var. Ve medeniyet dediğimizde kanaatimce bu teorinin mücessem hali, ete kemiğe bürünmüş hali, gözle görünür hali, taşa yansımış hali, şiir olmuş hali, mimari eser olmuş hali, beste olmuş hali, mücessem hali ez cümle. Bu bir vahiy olabileceği gibi, arka planındaki bu teori ya da bir vahye dayanabileceği gibi tamamen beşeri bir fikir, düşünce, tasavvur da olabilir. İslam medeniyetinin teorisi şüphesiz referansları bellidir. İşte medeniyetler arasındaki farkın bu teoriden, referanslardan bir başka ifadeyle ve bu teorinin içerisindeki makasıttan, bizdeki usulü fıkıh deyimiyle söyleyelim, makasıttan, niyetlerden kaynaklandığını söylemek mümkün. Biz bu farkları medeniyetler arasındaki mukayeseli okumada ya da bakışta, o medeniyetlerin ürünlerinde, mücessem ürünlerinde, zaten medeniyet o demek dedik, mukayesel olarak görebiliriz. Sembollerinde görebiliriz. Mesela İslam medeniyetiyle Batı medeniyeti ya da Hristiyan menşeli medeniyeti mukayese ettiğimizde rahatlıkla sembollerinde bunu görebiliriz. gerek ibadethane gerek farklı müesseselerin binalarında, müessese yapılarında, mimaride bunu görebiliriz. Sanatında, edebiyatında, biliminde, bilime yaklaşımında bunu görebiliriz. Bu müesseselerin fonksiyonlarında, o teoriyi yansıtan fonksiyonlarında bunu görebiliriz. Ama bu tebliğe de konu olan, burada özetini vermeye çalışacağımız, esas farkın olduğu yerin, oluştuğu yerin ya da o teorinin farka yansıdığı yerin, o medeniyetin tırnak içinde model insanı olduğunu ifade etmek istiyorum. Ya da öyle görüyorum bu geçmişi okuma eylemi esnasında. Çünkü her medeniyet bir tez olduğuna göre o tezi hayata geçirecek bir kadroya ihtiyacı var. Bir kitleye ihtiyacı var. Bu ihtiyacı işte o model insan karşılıyor. Ya da o medeniyetin kendine ait olan insan. Buradan hareketle şöyle bir iddiam var. Belki bu tebliğin tezi o olsun. Her medeniyet kendi insan modeli üzerinde var olabiliyor ya da inşa olabiliyor. Kendi insan modelini üretmeyen bir medeniyetin var olma şansı olmadığı gibi, başka bir insan modeli üzerinde var olma şansı olmadığı gibi, o insan modelini inşa etmeye devam edemediği sürece de sürdürülebilirliğini, devamlılığını sağlaması söz konusu olamıyor. Belki medeniyetimizin geçirdiği iniş çıkışları, evreleri bu gözle yeniden bir bakmaya ihtiyaç olabilir. Daha da önemlisi, geçmişin geleceğin malzemesi olduğunu ifade ederek başladık. Daha da önemlisi, İslam medeniyetinin yakın gelecekte yeniden inşası söz konusu ise, hareket noktasının ilk adımın kendi insan modelini önce tarif etmesi, tanımlaması, böyle de bir ihtiyaç var. Sonra da bu tarif ettiği, tanımladığı insanı inşa etmesine dönük bir ilk adım olduğunu söylemek istiyorum. Burada bir metaforla Meram'ı ifade etmek gerekirse, medeniyetle insan ilişkisini bir insan vücudu ile hücre ilişkisi olarak görmek lazım. Nasıl insan vücudunun, bünyenin yapı taşı hücre ise, medeniyetin de yapı taşı insan. O vücudun sıhhatini, büyümeye, gelişme yeteneği olup olmadığını, gelişmeye yeteneği olup olmadığını belirleyen hücrelerin sıhhati esasen. Ve özellikle negatif olarak baktığında, olumsuz cepheden baktığınızda, kanser hücresi dediğiniz o vücudun kendi hücresi aslında. Metastaz yapan, vücuda düşmanlık yapar hale gelen hücre ile diğer hücreler arasında aidiyet anlamında bir fark yok. Sadece nitelik farkı var, değişim var. İşte belki bizim batılılaşma süreci içerisinde yaşadığımız Sultan Abdülhamit Han'ın o dönemde kendi yönetim sürecinde gelişen misyon okullarına karşı bir çözüm olarak ürettiği ve Fransa'ya gönderdiği ama sonradan onların orada aldıkları aşı ile gelip yeniden medarı iftiharlarına karşı takındıkları tavır, meşhur Jöntürk hareketini bu hücre ilişkisi içerisinde anlamlandırmak biraz daha mümkün. İslam medeniyetinin bir takım hususiyetleri var, kendine ait ya da diğerlerinden ayırt eden. Bunlardan iki tanesinden hareketle Meram'ı ifade etmeye çalışacağım. Birincisi, başta da söyledik. İslam medeniyeti bir vahiy medeniyeti ve referansı vahiy, bilgi kaynağı vahiy. İşaretini, yoldaki işaretini oradan alıyor. Yolu belirleyen, sırat-ı müstakimi belirleyen işaretlerin, yolun sınırlarını belirleyen işaretler vahiyden kaynaklanıyor. Tabi burada vahiy derken kastedilen hem Kur'an-ı Mübin hem de onun pratik uygulaması olan sünnet-i seniyye. Vahyi referans alarak yeniden belli şeyler anlamlandırılması, kelamın yerine yükseltilmesine ihtiyaç var. İkinci önemli hususiyet, İslam medeniyeti insan merkezli bir medeniyet. İnsanı merkeze alan bir medeniyet. Vahiy zaten kendine insanı muhatap alıyor. İnsanın değişimiyle değişimi gerçekleşebileceğini ifade ediyor. Haziro'nun malumudur. Kur'an'ın değişime dair, değişmez belki ilk yasası, birinci yasası, Ra'd suresi 11. ayeti ifade edilen İnallâhe lâ yugayyiru mâ bi kavmin hattâ yugayyiru mâ bi enfusihim gerçeğidir. Yani insan, Muhammed Esed'in mealiyle söyleyelim, kendi içindekini değiştirmedikçe Allah onların halini değiştiren, değiştirici değildir. Değiştirecek değildir. Değişimin merkezi insan, değişimin objesi insan. Bu açıdan Kur'an'ın insana yaklaşımını, vahyin insana yaklaşımını, Cenab-ı Peygamber'in insanla olan ilişkisini, insana verdiği değeri ve insanı merkeze almasını ihmal ederek İslam medeniyetini anlamak mümkün değildir. İnsanı ihmal ederek İslam'ı inşa etmek ya da İslam medeniyetini inşa etmek mümkün değildir. Bunun belki de en veciz hali Şeyh Edebali'nin dilindeki insanı yaşat ki devlet yaşasın vurgusudur. Merkezine, medeniyetinin kurumlarının merkezine insanı alan bir yaklaşım. Burada tabii insan söz konusu olunca geniş bir mevzu, birkaç açıdan vahyin insan inşasına dair kendi düşüncelerimi ifade edeceğim. Ve buradan mukayese olarak birkaç müşahhas örnekle kıyası yapmaya, farklılığı ortaya koymaya çalışacağım. Daha da önemlisi kendi ihtiyacımızı bu fark üzerinden ya da kendi aradığımız şeyleri bu fark üzerinden fark etmeye çalışacağım. Bir defa insan yaratılışı gereği zaaflarla mücehhez bir varlık. Eşrefi mahlukat olmasına rağmen halife sıfatını taşıyarak yeryüzünde var olmasına ya da var kılınmasına rağmen insan olmasının gereği imtihanla karşı karşıya olmasının bir gereği olarak zaaflarla donatılmış. Bu Ali Şeriat'ın ifadesiyle insanın dört zindanında vurguladığı gibi ben biraz daha tasdif diğerleriyle uygunluk açısından 5 madde olarak ele alıyorum. Burada insanın madde ile, para ile olan zaafı var, imtihanı var. İnsanın makam, şan, şöhret, zirve ile olan imtihanı var. İnsanın karşı cinsle olan imtihanı ya da zaafı var. İnsanın korkuları, kaygıları ile olan imtihanı var. İnsanın ikbal ya da gelecekle olan imtihanı var ya da ikbal gelecek zaafı var. Hazreti Adem'i cennetten çıkaran şeytanın kullandığı zaafı bu idi. Burada ebediyen kalmamanız için o yasak konuldu gibi bir gerekçeyle aldatıldığını tırnak içinde görüyoruz. Gelecek kaygısı insanın önemli zaaflarından bir tanesi. Bunların teferruatına girmeyeceğim. Bu 5 zaafa karşılık vahiy ya da vahyin direktifiyle Hazreti Peygamber ilk modelinde buna karşılık 5 yönlü insanı değiştiren ve öncü kadroyu yetiştiren bir model uyguluyor. Burada eş zamanlı olarak, senkronize olarak 5'ini beraber götürüyor. İşte bugün belki en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi o. Bir yandan insanın zihnini, aklını eğitirken, bilgisini değiştirirken, dönüştürürken eş zamanlı olarak o insanın davranışlarını değiştiren amelle, eylemle, pratikle bu davranışlarını reflekse dönüştüren bir süreç yaşanıyor. Ama aynı zamanda o insanın ruh dünyasında, haleti ruhiyesindeki değişimleri gerçekleştiriyor. Ve gönül dünyası, İslam medeniyetine ait bir kavramdır. Kalp eğitimi gerçekleştiriliyor. Ve bütün bunlarla o muhatap insanın fiziksel özelliğininle uyumlu olması sağlanıyor. Bu model insanın 5 zaafına karşılık 5 farklı açıdan değişimini sağlayan bir süreç. Bunu yaparken de zaten özellikle Mekke ayetleri okuduğunuz zaman insanın, muhatap alınan insanın 5 ilişkisinin de yeniden tanzim edildiğini görüyoruz. İnsan Allah ilişkisi, yaratan aşkın varlık ilişkisi yeniden tanzim ediliyor. Yeni bir uluhiyet, yeni bir ilah, yeni bir Rab tasavvuru oluşturuyor. Formatlanıyor zihin adeta. İnsan madde eşya ilişkisi yeniden tanzim ediliyor. İnsan zaman ilişkisi yeniden tanzim ediliyor. Toplumun hiç bilmediği, zihninde önemli depremler oluşturan ezel ve ebed anlayışı getiriliyor. İnsan insan ilişkisi yeniden tanzim ediliyor ve insan varlık ilişkisi yeniden tanzim ediliyor. Burada şüphesiz teorik bir eğitim değil, rol modeli olan bir eğitim. Kur'an'ın usve-i hasene dediği, Hazreti Peygamber'in önde örnek, model olarak var olduğu, onun rehberliğinde, onun izdüşümüyle yapılan bir eğitim. Bu açıdan son derece önemli. Hazreti Peygamber'in İslam medeniyetinin inşasındaki rolü hem ilk inşa sürecinde hem bugün yeniden anlaşılma ya da yeniden ayağa kaldırılma sürecinde. Burada teorik olan bir şeyi pratik birkaç şeyle ifade edelim. Hazreti Peygamber'in en önemli vasfı el-emin olmasıdır. Bundan dolayı İslam medeniyetinin önemli hususiyetlerinden, ayrıcı vasıflarından bir tanesi emin belde olmasıdır. İslam medeniyetinin var olduğu beldelerde. Eminlik, güven İslam medeniyetinin en önemli hususiyetlerindendir. Bundan dolayı da inşa edeceği insan modelinde en önemli hususiyet güvenilir, güven veren insan olmasıdır. Emin insan olmasıdır. Gerek vahyin, gerek Hazreti Peygamber'in sünnet-i seniyyesinde ifade ettiği mümin kavramıyla ifade edilen, ideal insan olarak tanımladığı vahyin mümindir. Müslüman değildir. Mümindir. Çünkü Müslümanlığı başka kademe olarak görür. قَالَتْ الْعَرَابُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا diyor ayet. Onu bedevilik seviyesi olarak algılıyor. Alt seviye olarak algılıyor. Eğitilmiş, ideal yazı getirmiş olanı mümin diyor. Emin olması önemlidir. Emin, İslam medeniyetinin önemli kavramlarındandır. Biz belediye başkanlığına şehremini demişiz. Belediye başkanlığına şehremaneti demişiz. Yedi emin demişiz, güvenilir insana. Osmanlı yöneticilerinin güvenliğini, can güvenliğini teslim ettiği, yiyecek bakımından zehirlenmesi önleyen kişinin bulunduğu vazifeye matbaah-ı amire emini demiş. Emin, İslam medeniyetinin en önemli kavramlarından bir tanesi. Ama öz eleştirel olarak baktığımızda, kritik olarak baktığımızda bugün İslam beldelerinin emin olduğunu söyleyemiyoruz. İslam'a aidiyeti olan bireylerin ya da toplumların emin olduğunu maalesef söyleyemiyoruz. Keşke söyleyebilseydik. Zaten öyle olsaydı böyle olmazdı. Son 6 ay içerisinde dramatik olarak 2 tane beldeyi mukayese etme imkanı buldum. Biri İslam medeniyetinin ilk medinesi olan şehir. Biri de Batı medeniyetinin merkezindeki bir yer, şehir. İsim önemli değil. Hazreti Peygamber, ondan önce bir cümle söyleyeyim meramı ifade için. Hendek gazvesinde savaş hazırlığı yaparken, Hendek kazı esnasında malumdur bir büyük kaya çıkar. O esnada bir kıvılcım dolayısıyla geleceğe ilişkin oradakileri de moral motive etme açısından bir cümle kurar. Bir gün gelecek, Sana'dan Hadramevt'e tek başına bir kadın hiçbir şeyden korkmadan yolculuk yapabilecek. İslam medeniyetinin hedef noktasını verir adeta. Bu açıdan İslam beldelerinin eminliği önemlidir. İslam'ın ilk inşa olunduğu, ilk medinesi olan şehirde tek başına bir Müslüman kadın değil, Medine'den Mekke'ye tek başına gitmeyi, Medine'nin bir caddesinden öbür caddese tek başına gidemiyor. Bugün elan. Ayrıntı ayrı bir konu. Ama dünyanın başka bir yerinde, adı İslam olmayan bir başka beldede gece yarısı tek başına bir hanımefendi bir yerden bir yere gidebiliyor. Bu üzerinde kafa yormamız gereken ustanın bir tanesi. Bir de kavramların ve insanların değişimiyle ilgili bir yaklaşım söyleyelim. Tabii model değildir ama bir hatırayla bitireyim. Akyazı ilçesi var Sakarya'nın, meşhur, bilinir. Neyle meşhur? Biraz öyle bilindiği için söylemekte mahsur yok. gayrimeşru kazanç yolları ile meşhurdur. Merkez Bankası matbaasının bir şubesinin orada olduğu filan bilinir, söylenir. Böyle bir genel kabul vardır. Bir konferans için oraya gittiğimizde kaymakam, emniyet müdürü, konferans sonrası oturuyoruz bir mecliste. Ben de hazır emniyet müdürünü bulmuşken bu hakikati sorgulayayım. Böyle bir şey var mı hakikaten dedim. Onun üzerine bir hatırasını anlattı. Daha doğrusu yaşanmış bir hadiseyi. Diyor, bir ihbar geldi. Mısır tarlalarının arasına haşhaş ekmişler. O bitkiden ekmişler. Yüklü miktarda. İhbar geldi. Gittik. Yeri kuşattık. İlgili şahısları da aldık. Getirdik. Dizdik. Sorguluyorlar. Bir tanesi gözüme aşina geldi. İşlerinden biri. Dedim ki bunu özellikle ben sorgulayacağım. Diğerlerisi bakın bunu ben inceleyeceğim. Aldım adamı sorguya. Düşünüyorum bu adam nereden tanıyorum? Sordum, filanca kahveye gider misin? Yok. Markete falanca yere mi gidiyorsun? Nerede oturuyorsun? Bunu hiçbir yerde tanımıyorum. Komşu değil. Aynı yerde oturmuyoruz. Ya olmaz, aklıma geldi. Sordum. Camiye gidiyor musun? 5 vakit namaz için gittiği merkez camiye. Ya 5 vakit daha oraya kılıyorum dedim. Ya Allah'tan korkmuyor musun? Hem 5 vakit camiye gidiyorsun. Ya adam, her gün gördüğüm adam, omuz omuza safta beraberiz. Hem de bu uyuşturucu esrar işiyle uğraşıyorsun. Müdür bey, karıştırmayalım. Tim başka, ticaret başka. Referanslar bu açıdan önemli. Elbette bu model insan olarak söylemiyoruz ama bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Programımızın bu bölümünde Eminönü'deki Yeni Valide Camisi'nin Hünkar Kasrı'ndan ve Cağaloğlu'daki Rüstem Paşa Medresesi'nden söz edeceğiz. Profesör Doktor Bülent Arı Hünkar Kasrı hakkında şu bilgileri veriyor.
Burası talihsiz bir yapı aslında. Başladığı gibi bitirilemedi. 1597'de 3. Mehmet'in eşlerinden Nurbanu Sultan tarafından başlanmıştı. Fakat tam 1597 yılında Avusturya-Osmanlı harplerinde devam ettiği bir süreç. Bu 1593'te başladı. 1606'ya kadar, 1. Ahmet devrine kadar süren 13 yıllık bir savaş döneminde başladı. Fakat 1603'te hem 3. Mehmet'in vefatı, ardından Nurbanu Sultan'ın vefatı camiyi bir nevi sahipsiz bıraktı. Yani caminin inşaatı neredeyse 60 yıldan sonra ancak tamamlanabildi. Şimdi Nurbanu Sultan'ın bir hayrat yapma isteği var. Yani eski zamanlarda çok zenginler bulunmaz malum haliniz. Ticaret erbabı değil ama paşalarda, vezirlerde daha çok para bulunduğu için onlar ancak bu tür büyük yapılar için sponsor olabilirler. Bunlar genellikle bir vakıfa bağlanır. Yani kendilerinden sonra da ya hamamlardır, ya çarşılardır, ya dükkanlardır. Bu gelirlerle ölümünden sonra da asırlar boyu devam etsin istenir. O bakımdan ancak ya sultanlar, ya hanım sultanlar, ya şehzadeler, ya da paşalar ve vezirler böyle büyük camiler yapabilirler. Bu camide bu amaçla başlanmıştı. Fakat 1603 yılında arka arkaya vefat edince cami sahipsiz kalmıştı. Şimdi biz hemen sur dışında geziyoruz ama surlar şöyle bir yapıya sahip. Denizle birlikte surlar başlıyor. Yani kıyıdan muhasara zor olsun diye. Sonraki zamanlarda daha emniyetli yerler oldukça saray burnunda görüyoruz. Şimdi önünden yollar geçiyor biliyoruz. Onların hepsi denizin üzerine yapılmış yapılar. Burası da hemen deniz kenarında Eminönü. Adı nereden geliyor? Yani gümrük emini burada oturduğu için. İstanbul'a gelen bütün mallar buraya iner ve gümrük vergisi burada ödenir. O yüzden gümrük emini durduğu için semtin adı da Eminönü. Fakat bizim bulunduğumuz yer bahçe kapısı. Yani sarayın ve surların pek çok kapısı var. Onlarca kapısı var. Edirne kapı, Top kapı, değil mi? Yeni kapı, Belgrad kapı gibi isimleri hangi cihete müteveccihen yapılmışsa, hangi amaçla yapılmışsa oranın adını alır. Burası da bahçe kapısı, yani sarayın bahçesinin bir kapısı. O yüzden bahçe kapı önünde. Fakat burası da hemen denize açılan yerlerden bir tanesi. Yani caminin bulunduğu yerlerin önünde bulunan, şu anda güvercinlerin uçtuğu yerler aslında deniz üzerinde bulunan yerler. Mimar Davut Ağa tarafından başlanmıştı. Fakat sonradan onu o tamamlamaya ömrü vefa etmedi maalesef. Mimar Sinan'ın talebelerinden. İnanılmaz bir teknoloji harikasıdır bu cami. Diğer camiler gibi, Ortaköy'de bulunan cami gibi ya da Dolmabahçe Sarayı'nın önünde bulunan Bezmialem Valide Sultan Camii gibi. Denizin üzerine çakılan kazıklar ve üzeri kurşunlarla kaplanıp bu tarihi mekan asırlardır ayakta. Kasır tabii daha içeride kalıyor. Şu anda gördüğümüz gibi hemen bahçe kapısının ön tarafındayız. Hünkâr mahvilleri hep camilerin içinde olur. Yani bir kapıdan girilir ve hemen yakından bir yerden hünkâr mahvili caminin içine bakar. Fakat burada değişik bir mimari var. Hünkâr mahvili dışarıdan giriliyor. Yani onun için adı da zaten hünkâr kasrı olarak geçiyor. Yani hünkâra ait bir köşk. Ve bakın hemen camiye bitişik vaziyette. Dışarıdan bir geçişle buradan şu gördüğümüz kapıdan içeriye geçiliyor. Merdivenlerle bakın caminin hemen yanında bitişik nizam bir yapı olarak geçiyor. Hem daha güvenlikli Topkapı Sarayı'ndan atlarla gelmek ve burada biniş suretiyle cuma selamlıklarında genellikle bulunmak mümkün. Ama Nurbanu Sultan'ın da kullanmak üzere düşünülen bir yeri vardı. Daha sonra Turhan Valide Sultan tamamlattırdı bu camiyi. O bakımdan birkaç tane padişah caminin yapımının üzerinden saltanatı geçmiş oldu. Şimdi İstanbul'un pek çok yeri hakkında bilgimiz yok. Çünkü bazı yerler üzerleri kapatılmış, esnaf kepenkler önüne getirmiş, başka şeyler yapmış, önlerini kapatmışlar. Şimdi bu 2010 Kültür Başkenti vesilesiyle pek çok yerin restorasyonu yapıldı. Bu tamiratlar sırasında binaların cepheleri temizlendi. Kaybolmuş şeyler ortaya çıktı. Aslına uygun hale gelmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi de yine Yeni Valide Camii'nin yanındaki Hünkâr Kasrı. İstanbullular hatırlayacaklardır. Burası kapkara bir binaydı. Önünde pek çok şey harap vaziyette duruyordu. Taşları islerle, değil mi, egzoz dumanlarıyla kapkara olmuştu. Bu 2010 Kültür Başkenti vesilesiyle yapılan restorasyonlar bu Hünkâr Kasrı'nı da ortaya çıkardı. Bakın tertemiz taşları temizlendi. Camiler, revaklar tekrar altın varaklarla yeniden tezyin edildi. Eski güzelliğine kavuştu. Etrafta tabii bazı kötü manzaralar var. Ama kuş evlerinden tutun, güvercinler için tasarlanmış ve revaklarıyla taşların temizlenmesiyle Edirnekari ahşap kapılarıyla, içerilerdeki ayrıca tezyinatıyla tekrar eski güzelliğine kavuşmuş oldu. Bildiğimiz üzere bu Selahattin Camiler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde. Yani daha önce Sultan Hanım Sultanlar tarafından veya padişahlar tarafından yapılan camiler devlete ait olduğu için, yani eskiden kendileri tarafından vakıflar yapılmıştı. Bu vakıflar gelirlerini ve masraflarını karşılıyorlardı. Fakat Cumhuriyet'ten sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü bu binaların asıl sahibi oldukları için vakıflar hem restorasyonunu yaptı yakın zamanlarda, hem işletmesini hem de gelirlerini tanzim etmiş oldu. Bu Hünkâr Kasrı da yakın zamanlarda yine İstanbul Ticaret Odası'nın desteğiyle hayata kavuşmuş oldu tekrar. Eski canlılığını ve güzelliğini tekrar kazandı.
Rüstem Paşa Medresesi'ni de Doçent Doktor Ali Satan'dan dinleyelim.
Rüstem Paşa Saraybosna civarından devşirilmiş bir kabiliyetli bir kişi. Osmanlı sistemi içerisinde büyümüş, eğitimini tamamlamış ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından çok takdir edilen bir kişi olarak hızla yükselmiştir. Valilik görevleri var, fakat daha önemlisi Osmanlı İmparatorluğu'nun en şaşalı döneminde, Kanuni Sultan Süleyman zamanında sadrazam olmuş. Fevkalade önemli bir kişilik tarihi açıdan. Osmanlı tarihine yaptığı katkılar bakımından da önemlidir. Özellikle Osmanlı maliyesinin düzelmesi, Osmanlı bütçesinin artması konusunda çabaları ve çalışmaları olmuş ve bunda da başarılı olmuş. Uzun bir dönem sadrazamlık yaptığı için hakkında çok çeşitli rivayetler de dolayısıyla ortaya çıkmış, ama padişah tarafından takdir edilmiş bir kişi olarak padişah kendi kızını da, Mihrimah Sultan'ı da Rüstem Paşa'ya verdiğini biliyoruz. Rüstem Paşa çiftinin İstanbul'a kazandırdığı pek çok eser var. Mihrimah Sultan camileri var. Rüstem Paşa'nın da İstanbul'da hem içinde bulunduğumuz bu medrese hem camisi hem de imparatorluğun başka yerlerinde Rüstem Paşa'nın kazandırmış olduğu pek çok eser var. Herhalde Osmanlı sadrazamlar içerisinde en zengini ve en fazla hayır hasenat yapan, eser bırakan sadrazam olduğunu söyleyebiliriz. 1547-51 yılları arasında yaptırılmış, 51'de açılmış olduğunu biliyoruz. 16. yüzyılın tam ortasına tekabül ediyor ve bir Mimar Sinan eseri. Devletin ihtişamı ve zenginliği söz konusu. Rüstem Paşa bu büyük devletin sadrazamı ve zengin bir sadrazamı olarak güzel eserler yaptırmak istiyor ve bunu Mimar Sinan eliyle yaptırmak istiyor. Önce burası yapılmış, daha sonra Rüstem Paşa camisi bu medreseden sonra yapılmış. Dolayısıyla ilk yaptırdığı eser burası İstanbul'da. Rüstem Paşa'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş coğrafyası içerisinde pek çok yerde eseri var. Şöyle başlarsak, Macaristan'da pek çok eseri var. Balkanlar'da var, Trakya'da var, İstanbul'da var, Anadolu'da var. Kudüs'te var, Medine'de var. Ve buralarda bir iki eser değil, vakıfları var. Hanlar, hamamlar, değirmenler, çiftlikler. Bütün bunlar elde etmiş olduğu gelirlerle çok önemli hayırlara da imza atmış olduğunu söylememiz lazım. Cağaloğlu semtinde bulunan bu eser Rüstem Paşa'nın fazla tanınan bilinen bir eseri değil. Herhalde bugün etrafı iş yerleriyle çevrili olması dolayısıyla fark edilebilen bir eser değil. Rüstem Paşa deyince genellikle Eminönü'ndeki camisi akla geliyor. Onun da çinileri çok özel ve muhteşemdir. Fakat bu eser fazla tanınmıyor. Bunun sebebi herhalde etrafının dolu olmasıyla ilişkili olsa gerek. Fakat gerçekten İstanbul'daki eserler ve Türkiye genelindeki medreseler içerisinde özel bir yere sahip. Şöyle ki dışarıdan baktığımızda herhangi bir medrese binası gibi görülebilir. Yani köşeli, dörtgen bir yapı söz konusu. Fakat ilginçtir, içeriye girdiğimizde sekizgen bir yapı söz konusu. Bu medreselerde çok fazla gördüğümüz bir yapı değil. Bu içerideki sekizgen yapıyı dışarıya dörtgen olarak yansıtma işi Mimar Sinan'ın ustalığıyla ilgili bir durum tabii ki. Özellikle yukarıdan bakıldığında bu eserin farklı duruşu görülüyor. Şimdi neden böyle bir bina? Bir kere Osmanlı döneminde medreseler son derece önemli ve bütün devlet adamlarının bu tip eserler vermeye çalıştığını biliyoruz. Medreseler Osmanlı'da iki türlü oluyor. Bir genel, bütün halk için açılan okullar diyebileceğimiz medreseler. Bir de ihtisas medreseleri, yani uzmanlık alanı için medreseler var. Bu ihtisas medreselerinden bir tanesi. Kurra eğitimi verilen, Kur'an eğitimiyle ilgili ihtisaslaştırılan bir yer. Bu medrese coğrafi olarak baktığımızda bir eğimli bir alan üzerine yapılmış. Önce istinat duvarları çıkılmış, bir teras oluşturulmuş, bir düz yapı. Onun üzerine burası inşa edilmiş, bina edilmiş. Dolayısıyla kot farkı hissedilmiyor. İçeri girdiğimizde bu yapı önce bizi avlunun ortasında kümbet şeklinde yapılmış olan şadırvan karşılıyor. Avlunun etrafında revaklar, onların gerisinde de birbirine hemen hemen eşit ölçekte odalar söz konusu. Bu odalar burada, bu medresede eğitim görmek için gelen öğrenciler için. Yani öğrenciler hem eğitim görüyorlar hem de burada kalıyorlar. Her medresede olduğu gibi burada da bu medresenin en büyük yapısı dershanesi. Hemen arkamızda görülen oda, buranın en büyük odası, dershane olarak kullanılıyor. Yine bundan ikinci büyük odada, orası da müderris odası. Burada, buranın hocasının odası, onun kontrolünde bu eğitim işleri yürütülüyor. Şimdi bir ilginç taraf şu bu binada, sekizgen bir bina olduğunu söylemiştik. Buradaki 22 odanın her biri de dershane dahil kıbleye düz bakmakta. Yani hangi odaya girerseniz girin, burada veya orada, her bir odada kıble düz bir şekilde sizi karşılıyor. Buna özen gösterilmiş, dikkat edilmiş. Bu önemli bir ayrıntı. Yamuk bir vaziyet söz konusu değil. Kıbleyi aramanız düz denk getirilmiş. Bunun için Mimar Sinan'ın hesaplamaları önemli. Genellikle medreselerde fazla süslü yapılar değil bunlar. Özellikle kalem işi pek yapılmadığı görülüyor. İçeride odalarda ve dershanede kalem işleri yok. Yine bu dışarıdaki avluda da bu tür süslemeler görmüyoruz. Gayet sade bir bina. Fakat bununla beraber Mimar Sinan yine de sanatkarlığını konuşturarak taş işçiliğiyle bir takım süslemeler yine avluda çeşitli yerlere yerleştirmiş. Onu görmek mümkün. Şimdi öncelikle burası hemen bütün Osmanlı dönemi boyunca medrese görevini devam ettirmiş. Yani kayıtlarımıza göre 1914'te de burada öğrenciler var. Eğitim devam ediyor. Bazı sıkıntılar var. Yani mimari açıdan restorasyon istiyor ve nitekim 1916'da burası bir restorasyona giriyor. Daha önce de bir takım tamiratlar olmuş. İstanbul depremlerinden, yangınlarından etkilenmiş ve zaman zaman burası restore edilmiş. Fakat 1918'de ilk defa büyük bir İstanbul yangını var ve bu İstanbul yangınından sonra buraya yangınzedeler sığınmak zorunda kalmışlar. Bir süre böyle devam etmiş. Cumhuriyet devrine geldiğimizde medreseler kapatıldığı için burası da kimsesizler yurdu olarak kullanılmış. 2009 yılından itibaren de burası İstanbul İlim Kültür Vakfı tarafından kullanılıyor ve burası aynı zamanda Bediüzzaman Said Nursi için hazırlanmış bir müze görevi de görüyor. Burada Said Nursi'ye ait pek çok özel ve birinci el eserler söz konusu. Kendi el yazmaları, kullandığı eşyalar burada sergileniyor.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.